Ben Deniz.
Ben Olcay. Burası True Crime Meçhule Giden Gemi.
Hoş geldiniz. Ne haber Olcay?
Hoş geldiniz. İyidir Deniz, senden ne haber?
Ben deyim, ne olsun işte fuarlar, bir şeyler falan, gerginlikler, kaoslar ama her zamanki gibi bu hafta da podcastimizle sizlerle birlikteyiz.
Evet efendim ve yine çok en sevdiğimiz zaman bu dönemin en
Kulak
sevilen
kesimi.
haftası Cadılar Bayramı özel bölüm. Çok seviyoruz Cadılar Bayramı bölümlerini.
Evet, buradan da Cadılar Bayramı'nda doğmuş olan Birol Ecevit'in doğum gününü kutluyoruz.
Ya çok datluş.
Son
Sevgili bir
zamanlarda yaptığımız saçma şeyi arkadaşlarımıza anlatalım mı? Hangisini
tabii.
demem.
Yani birçok şey var ama anlatılabilirleri
Biz Olcay'la bir liste başlattık. Bunu belki de ortak bir Excel dosyasında sürdürürüz. Şimdi aklıma geldi. Çok mantıklı
muhtemelen
oluyormuş.
gerekecek yani.
Sevmediğimiz insanlar mıydı, olaylar mıydı?
Hayır, sevmediklerimiz listesi.
Bu sevmediklerimiz listesi diye bir şey yaptık. Bu insan da olabilir, olay da olabilir, bir
Evet.
ne bileyim sirkeci de inmek de olabilir, böyle bir şey. Bu bize
Evet.
niye yarıyor? Stresimiz azalıyor, sinir seviyemiz azalıyor. Çünkü geçenlerde ilk şöyle oldu. Ben istemediğim bir yere gidiyordum yine. Neyse, oraya giderken yolda hoşlanmadığım şeyleri düşündüm. Hemen notlarımdan bir tane liste yaptım. Sonra listeyi copy paste tabii ki sevgili arkadaşım Olcay'a yolladım. Ve Olcay da listeye devam etti.
Tabii ki. Ya hiç sormadım ki. Abi bu ne? Niye sinir oldun falan? Dedim tamam hemen devam ettireyim. Ben de eklerimi ileteyim sana. Şimdi biraz onlardan bahsedebiliriz bence. Yani neden bahsetmeyelim ki? Çünkü bunu yapabilirler ya. Bu bizi dinleyen sevgili dostlarımız da kendi aralarında neden hep pozitif olmak zorundayız arkadaşlar? Negatif olalım. Sevmediklerimiz listesi yapalım. Sevdiklerimize böylece daha rahat odaklanırız. Ben başlayayım mesela.
Başla, buyurun.
Ben mesela başıma bir şey gelmeyecekse motosikletlileri sevmiyorum abi. Çünkü yani onların öyle fin fin fin fin fin arabaların arasından gidip böyle sanki onlara yani ben zorla bir motosiklet aldırmışım da hayat onlara zorla motosiklet getirmiş gibi davranıp böyle ha bize hep kötü davranıyorlar bizi hiç düşünmüyor. Abi bak benim altımda kaç tane beygir var. Sen bir tanecik iki tane tekerlerin üstündesin ve yani sen hayatına dikkat etmek zorundasın abi. Üzgünüm yani. Ben elimden geldiğince arabayı iyi kullanmaya çalışıyorum ama sen sağımdan solumdan geçerek kendini tehlikeye atıyorsun. Ben hapsimi yatar çıkarım aga. Sen ölürsün.
Allah korusun, manyak. Ama çok haklısın. Çok haklısın. Benzer bir şeyle devam ediyorum. Scooter'a
Evet lütfen.
karşı değilim. Beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren şey Marmara'ya scooter'la binip, binin abi, tabii binin, hiç dert yok. Bir de oturanlar, hayattan başka bir istediğin var mı? Bak oturmuş, yeri var. Böyle scooter'ıyla böyle çık çık çık çık geliyor böyle
Evet.
eze eze. Scooter'ıyla öyle 4 kişilik yer kaplıyor. Bakın oturmasından bahsediyorum. Yoksa scooter için ayrı bir vagon falan var. Tabii ki kenarda dursunlar, yani ondan bahsetmiyorum. Ama çayını getireyim mi? Starbucks'tan getireyim mi? Ice latte mi? Ha, var mı başka bir arzum hayatta? Bu nasıl bir şey ya? Ben yani sırtımı dayayacak bir yer bulunca mutlu oluyorum Marmaray'da. Bunlar ya inanılmaz bir şey ya. Çok sinirleniyorum buna mesela.
Çok garip, çok garip değil mi? Çok ilginç şeyler oluyor. Başka nelerden bahsetmiştik? Sevmediklerimiz listesini açayım
Dur dur, hepsini söyleyemeyiz şimdi.
hemen. Evet, şey yapamayız. Yani bunlarla başlayabiliriz. Yani bunlar bizim ilk ana kalemlerimizdi galiba. Ama scooter'la şeye binip ya ben hani çok fazla toplu taşıma kullanmadığım için artık çünkü dışarı çıkmıyorum. Evden çalışıyorum. Çünkü
Şey
dışarı
değil,
çıkmıyorum.
bak havalı bir şekilde şey işte şoförüm bırakıyordu, arabayla gidiyorum falan deyip dışarı çıkmıyorum.
Tabii ki abi ya. Yani fakirim ve dışarı çıkmıyorum ya. Yani. Çünkü bak mesela geçen sabah şöyle bir şey oldu. Yine böyle tüm insan nefretimle dışarı çıkıp çocuğu okula götürmeye çalışıyorum. Çünkü şoför nebat gibi sürekli bir sağa bir sola araba kullanıyorum. Onu böyle okula götürüyorum, getiriyorum, tekrar gidiyorum falan. Sabahın 8'inde ya 70 yaşında bir amca arabasıyla böyle önümde gidiyor. Bizim otoparkta böyle işte kırmızı ışık yanıyor falan filan böyle sıra beklemen gerekiyor. Neyse. Ben de onun arkasında durdum. Çünkü kırmızı ışık yanıyor. Oradan bir araba gelecek. Bu amca böyle arkaya gelmeye başladı. Geri geri gelmeye başladı. Ben dedim ki her makul insan belli bir seviyede duracak. Çünkü o aynaları arabalara süs olsun, bakıp makyajımızı yapalım diye koymuyorlar. Arkayı görebilelim diye koyuyorlar. Ve fakat amca yetmiyormuş gibi birazcık daha hızlanıp bana böyle önden çarp diye çarptı.
Ay.
Sonra şey dedim, ya arkadaş şimdi herkesin işe, okula vesaire gitmeye çalıştığı bir an. Ya sen 70 artısın. O an mı gerçekten ya? O anda mı çıkman gerekiyor dışarı? Hakikaten ne olmuş olabilir yani? Acil işin varsa ambulans çağırabiliriz. Yani ne oldu yani? Ve ondan sonra bütün günün berbat, perişanlık, sinir ve öfke krizi.
Yok, çok
Neyse.
haklısın. Çok haklısın yani. Bir şey daha, dur, demin benim aklıma bir şey daha gelmişti. Neydi o? Heh, tamam. Abi, mesajları tek tek yazan insanlara sinir oluyorum. Özellikle bak, Deniz yazıyor.
Aa.
Bakıyorum, o bir şey yok. Ben o sırada ölüm haberi alacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Bana böyle mesajlar atmayın Deniz. Sanki işte efendim diyeceğim. Oturuyor musun canım falan böyle. Bana böyle
Evet.
mesajlar atmayın.
Yani o niye öyle? Bana da geliyor Olcay. Aha, zaten ismimi duyunca abi böyle şey oluyorum, böyle çocukluktan kalma bir şey. Bana bir Olcay deyince ne bok yedim şimdi ben? Ne yaptım? Ne yaptım şimdi? Şu an ne yapmış olabilirim ben? Ya atmayın şöyle, bir toplayın, küçük paragraflar haline getirebilirsiniz. Bu kadar zor bir şey değil yani.
Evet ya, enter'a basman çok mu acil ya? Para mı yazıyor o anda? Tek bir paragrafta yolla işte.
Ya bunlar ama niye biliyor musun? Şeyle, gerçi o zamandan insanlar da var. Biliyorsun ki belirli bir karakter sınırımız vardı ve her SMS bir ücret alıyordu bizden böyle.
Doğru söylüyorsun.
İkinciye geçmemek için böyle nereyi kısaltacağımızı şaşırıyorduk. Ya hey gidi hey. Biz ne günler gördük.
Neyse, şimdi berbat hayatımıza dair berbat detayları yeterince konuştuysak biraz bölümden bahsedelim mi? Anlayan anladı
canımız
şimdi.
isterse. Güzel gönderme yaptın. Canımız isterse bahsederiz tabii ki, çünkü neydi? Bizim podcast'imizdi değil mi?
İstiyorsanız kendi podcast'inizi yapıp kendi sıkıcı hayatınızın detaylarını da insanlarla paylaşabilirsiniz.
Hadi başlayalım. Cadılar Bayramı özel bölüm başlasın.
Yaşasın, başlasın. Evet, geçen sene de yapmıştık bir tane Halloween Cadılar Bayramı özel bölümü. Bu bölümde tam bir Cadılar Bayramı'na, Halloween'e yakışacak bir hikayeden bahsedeceğiz. Size Hinsdale evinden bahsedeceğiz. Hinsdale efendim, benim en sevdiğim yerlerden biri olan Illinois'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde Illinois'da bulunan tarihi bir konak. Dönemin önde gelen mimar ve mühendislerinden William Le Baron Jenney tarafından 1873 yılında inşa edilmiş burası ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çelik çerçeve kullanılarak inşa edilen ilk evlerden biri olarak kabul edilmektedir. Ev 19. yüzyılın sonlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde popüler bir tarz olan ikinci imparatorluk tarzında tasarlanmıştır. Tam ne demek olduğunu bunu bilmiyorum ama fotoğrafa baktığında anlayabiliyorum. Siz de baktığınızda anlarsınız. Hinsdale evi ilk olarak başarılı bir iş insanı olan John Hinsdale ve ailesi için inşa edilmiş. Ev 20. yüzyılın başlarında yeni sahiplerine satılmadan önce birkaç nesil boyunca Hinsdale ailesinde kalmış. Biz de size evin tarihinden böyle hafif bahsettikten sonra neyden bahsedeceğiz? 1970'lerin başında Hinsdale evinde ikamet eden Dandy ailesinin yaşadıklarını anlatacağız. Dört çocuklarını Mike, Beth, Laura ve Mary, Buffalo, New York'ta büyüten Clara ve Phil Dandy daha huzurlu bir yaşam bulmak için bir yolculuğa çıkıyorlar. Clara, Buffalo State College'da ofis memuru olarak çalışıyor. Phil de Ford Motor Company'de winch operatörü olarak görev yapmakta. Normal ve mutlu bir aileler. Ama tabii ki her ailede olduğu gibi işte iş yaşamının işte baskıları aslında etkisini göstermeye başlıyor. Bir gerginlik çıkıyor aralarında. Bir de şöyle bir şey var, biraz daha önemli bir durum. Çiftin farklı bir dini geçmişi var. Clara'nın dindar Katolik bir ailesi var, kendisi de öyle. Phil de daha sonrasında din değiştirmiş. Bu onlar için sıkıntı yaratan bir durum. Clara ve Phil ailelerinin birliktelik duygusunu yeniden canlandırmak amacıyla 1967 yazında Allegheny Eyalet Parkı'ndaki bir kulübeye gidiyorlar. Bu kaçamak şehirden uzaklaşıp doğaya yakınlaşmalarını sağlıyor ve fil de çocukları önemli ölçüde etkiliyor. Hep öyle olur ya, böyle işte büyük şehirde yaşayan insanlar işte doğaya gidince bir rahatlama gelir, bir başka bir dünya varmış olur. Bunlarda da öyle oluyor. Kaldıkları günlerde ormanı keşfediyorlar, vahşi yaşamı gözlemliyorlar ve ayrılma zamanı geldiğinde açıkçası buradan evlerine dönmek istemiyorlar. Bu olumlu deneyimlerden ilham alan Clara, anne, şehirden daha kalıcı bir kaçış aramaya karar veriyor. Tam hepimizin hayatı yani bu. Kırsal kesimde yaşamanın ailesine daha iyi geleceğine inanıyor. Neyse ki onlara bu Allegheny Park'taki kulübeyi kiralayan kadın Hinsdale yakınlarında başka bir mülke de sahip. Burası güzel bir yer, güzel çevresiyle umut vaat eden bir çiftlik evi ama tabii ki biraz bakıma ihtiyaç duyuyor. Güneşli bir bahar günü Clara ve Phil, anne ve baba, arabanın arkasında heyecanlı dört çocuklarıyla birlikte yakında yeni evleri olacak çiftlik evine doğru yola çıkıyorlar. Eve yaklaştıkça Clara artan bir heyecan ve beklenti duygusunu hissediyor. Böyle bayağıdır hayalini kurduğu şey sonunda olacak, ona yaklaşıyor ve sonunda Hinsdale kasabasından yaklaşık 6,5 kilometre uzakta bulunan evi görüyor. Yoğun ağaçlıklı tepelerle çevrili, gözlerden uzak bir arazide yer alıyor burası. 8 dönümlük bir araziyi kapsayan evin bir tarafında mutfak, bir yardımcı odası ve bir yatak odası bulunuyor. Diğer tarafın alt katında ise bir oturma odası, bir yatak odası ve bir banyo bulunuyor. Üst katta ise geniş bir yatak odası, daha küçük bir yatak odası var ve evde Clara'nın geçmişindeki kiler deneyimlerinden farklı olarak bir kök mahzeni bulunuyor. Kök mahzeni alışılmadık bir yerde. Buraya banyoda tuvaletten sadece bir adım ötede yer alan dar bir kapıdan giriliyor. Cılız merdivenlerden toprak zemine inen Clara bu ürkütücü atmosferden tabii ki etkileniyor. Ve yan duvarlar böyle taba yontulmuş taştan yapılmış. Tavanın sadece küçük bir bölümü ayakta durmaya izin veriyor. Yani tam bir korku filmi gibi geliyor bana. Böyle izlediğim böyle korkunç evlere, ya benim çok sevdiğim bir tür oluyor bu arada, böyle işte gizemli evlerde yapılan işte olaylar, böyle başlarına bir şey gelmesi tam onların başı gibi geldi bana. Yani şu an anlatırken gaza geldim. Olcay, sen de moda girdin mi?
Ben girdim ve zaten korkuyorum bu olaydan.
Sen Halloween bölümlerinde hep korkuyorsun ha.
Evet ya, hiç anlatmak istemiyorum böyle. Tırsa tırsa anlatıyorum.
Efendim, demin bayağı vurguladığım gibi ev bu ailenin alışık olduğundan farklı bir ev fakat çok heyecanlı var. Bu 8 dönümlük arazi ve gölet de dahil olmak üzere olan muhteşem kırsal çevre mutluluk vaat ediyor. Clara çocuklarıyla birlikte sonraki bahar boyunca küçük eşyaları taşımak için eski evle, Buffalo'yla şimdiki yer Hinsdale arasında birkaç kez yolculuk yapıyor. Özellikle bu dönemde ailenin arabasıyla ilgili sık sık tekrarlanan sorunları başlıyor. Bu sorunlar kısa süre sonra sadece Dandy ailesini değil, bu ailemizi değil, yeni evlerini ziyaret edenleri de etkileyecek. Daha önce hiç sorun çıkarmayan 1970'lerin güvenilir station arabaları düzenli olarak Hinsdale'a gitmeye başladıklarında aşırı ısınmaya başlıyor. İlk seferinde Buffalo'ya dönebilmek için yerel bir tamirciden yardım almak zorunda kalıyorlar. Radyatör sorunları onları rahatsız etmeye devam ediyor ama olay çözülmüyor ve hep Hinsdale evinin yakınlarında bir sıkıntı oluyor. Yani sonunda herhalde bu arabada bir sorun var diyorlar. Yani yap yap bitmiyor, olmuyor bir türlü. Biz bu arabadan kurtulalım diyorlar. 18 Temmuz 1970'te Dandy ailesi Buffalo'dan Hinsdale'e artık tamamen taşınıyorlar. Bütün eşyalar gelmiş durumda. Clara'nın annesi ve erkek kardeşi taşınmaya yardımcı olmuşlar. Çok yardım etmişler onlara bu süreçte. Ve Dandy ailesinden önce eve gitmişler. Hinsdale eve gitmişler. Orada aileyi karşılamaya bekliyorlar. Birkaç saat sonra Clara yeni evine vardığında evin hem içinin hem de dışının tamamen arılarla dolu olduğunu görünce şaşkına dönüyor. Bu durumu şöyle anlatıyor. Her pencere onlarla o kadar kapkaraydı ki dışarıyı görmek imkansızdı. Ay, tüylerim diken diken oluyor. Çok rahatsız oluyorum. Ve arılar hep yaşasın ama yani tüm evin arı olması. Neyse, tam bölmeyeceğim. Erkek kardeşi Gordon, karşılama ekibinde olan, eve girebilmek için arılardan oluşan bir duvarı itmek zorunda kaldığını ve bir ilaçlama ekibi çağırdığını anlatıyor. Clara bunun neden olduğunu, neler olduğunu hiçbir şekilde anlamıyor. Çünkü eve daha önce kaç kez geldiler, defalarca eşya taşıdılar ve hiç tek bir arıyla bile karşılaşmamışlar. Yerel bir arı uzmanına danışıyorlar ve o da bu kadar büyük bir arı sürüsünün özellikle yılın o döneminde nadiren göründüğünü söylüyor. Sorunu çözmesi için derhal bir ilaçlama uzmanı çağırıyor ve ilaçlama uzmanı da ilaçlamaya gelen adam da arıların çokluğu karşısında şaşkınlığa uğruyor. Yine de sorunu ortadan kaldırmak için ilaçlamasını yapıyor ve aileye bir daha böyle bir sorun yaşamayacaksınız diyor. Ancak arı sorunu öylece ortadan kalkmıyor. Clara bu olayla ilgili şöyle söylüyor. Aylarca arılarla ilgili ufak tefek olaylarla uğraştık. Tavandan bal damlaması da buna dahildi. Ta ki kraliçe arı kraliçe arının canına tak edip sürüyü daha iyi ve sanırım daha iyi misafirperver bir yere çekene kadar bu sorun devam etti. Efendim bu arada Dende ailesi sadece insanlardan oluşmuyor. Banki ve Tigger adında iki köpek, Prenses adında bir rakun, dört ginepik, iki muhabbet kuşu, iki ispinoz ve Nipper adında bir ağaç kakan da bu aileye dahil olan fertlerden birileri. Ancak bu hayvanlarla yaşadıkları deneyimler gizemli olaylarla gölgeleniyordu. Mesela köpekleri tarafından eve getirilen büyük, tanımlanmayan kemikler, Clara'nın bunu tanımlamak için test ettirmek yerine atma kararından yakınmasına neden oldu. Köpeklerden biri olan Tigger gizemli bir şekilde ortadan kayboldu ve bir daha bulunamadı. Bu da kayıp hayvana çok benzeyen yeni bir köpeğin sahiplenilmesine yol açtı. Ayrıca hayvanları görünürde bir neden olmaksızın hayatlarını kaybetmeye başladılar. Clara bu olaylar için şunu söylüyor. Her zaman evcil hayvanlarımız oldu ve doğal akış, yaşlılık dışında hiçbiri vefat etmedi. Ancak bu eve taşındığımızdan beri bir kanarya, iki muhabbet kuşu, bir köpek, üç ginepik ve Mary'nin odasındaki bir rakunu kaybettik. Hayvanların üçü 2 ay içinde vefat etti ve görünürde hiçbir neden yoktu. Veterinerimiz sonunda hayvanları o odadan uzak tutmamızı tavsiye etti. Dende ailesinin yaşadıkları evcil hayvanlarının ve mali durumlarının artık ötesine geçti. Genellikle küçük miktarda da olsa sınırlı mali durumlarını zorlayan para meblağları kaybolmaya başladı. Yani şunu demek istiyorum, yanlış söylediysem düzelteyim. Çok fazla yani inanılmaz zengin bir aile değiller ama yani ortada minik minik paralar var ve zamanla bu paralar da ortadan kaybolmaya başlıyor. Böyle küçük küçük biri araklıyor gibi yani sanki. Enteresan. Neyse bu ama şey oldu artık yani mali durumlarını da kötü etkilemeye başladı. Aile artık çok yani olayların garipleştiğini fark ediyor. Çünkü olağan dışı sıklıkta meydana gelen bir dizi kazayla karşı karşıya kalıyorlar artık. Yani nasıl kazalar? Mesela Mary bisikletten düşüyor. Laura'nın ayağında enfeksiyon oluşuyor. Mike'ın üzerine kaynar su dökülüyor. Clara'nın bir pencereyi tamir etmeye çalışırken parmağını kırması gibi bir olay meydana geliyor. Bunlar da neler neler. Yani Mike'ın elindeki bir tendon kesiliyor. Phil arabalarını kardan çıkarmaya çalışırken baş parmağını kemiğine kadar kesiyor. Beth'in kolu kırılıyor ve kalıcı olarak kolunun şekli bozuluyor. Laura egzersiz yaparken ayağını kırıyor. Hatta Clara kendi ebeveynlerinin Hinsdale'de ziyaret ederken bir kaza da geçiriyor. Yani bunlar da yetmezmiş gibi bayağı felaket tella gibi oldu ama olanı anlatıyorum ne yapayım yani. Mike 1973 yılında komaya girmesine neden olan ve neredeyse hayatına mal olacak bir araba kazası geçiriyor. Ertesi ay Beth'in erkek arkadaşı ciddi yaralanmalarla sonuçlanan ağır bir trafik kazası geçiriyor. Ve ya öyle kazalar ki bunlar mesela erkek arkadaşının tamamen iyileşmesi yıllar alıyor. 1974'ün başlarında Dende ailesinin kendisi de dört farklı araba kazası geçiriyor ve hayatlarını kötücül bir şeyin etkilediğine dair artık inançları artıyor. Yani ben olsam benim de artardı. Ne oluyoruz olurdum yani. Olacak sen de olmaz mıydın? Bir kaza anlatacağım ama yani burada bir sormak istedim açıkçası.
Ya ben buraya gelene kadar zaten bir işlerin bazı işlerin ters gittiğini anlamış ve çoktan hadi güzel kardeşim size iyi günler demiştim ama neyse yani Clara'nın kırsal yaşam aşkı artık ne kadar büyükse
Ya çok net söyleyeyim, ikinci kazada yemişim kırsalı deyip ağlaya ağlaya giderim yani. Hadi şey, arıda
Yani.
falan kalırım. Arı o kadar dert değil, o hallolabilir. Hadi bilmediğim bir şey, ama yani böyle sürekli trafik kazası falan, artık
Tabii ki.
hayrola abicim olurum yani. Neyse, size bir kazadan daha bahsedeceğim, yeterince içiniz sıkılmadıysa. Mike'ın üniversiteye gitmesi için ailesi ona bir araba ödünç veriyor. Araba 1970 model kırmızı bir Maverick. Doğru mu okudum bilmiyorum. Arabalardan da hiç anlamıyorum. Bana hepsi aynı geliyor. Neyse, Phil bunu işe gitmek için ödünç alıyor. Ancak bir kamyon onu yoldan çıkararak arabanın 3 kez takla atmasına ve Phil'in içinde sıkışıp kalmasına neden oluyor. Sıkışıp böyle baş aşağı duruyor hatta. Clara'nın bir kitabı var. Bu kitapta belirttiği gibi sorun sadece arabalarımızda değildi. İnsanlar ziyarete geliyor ve bahçemize park ettikten sonra egzoz sistemleri düşüyor, frenleri bozuluyor ya da şanzımanları aniden çalışmayı reddediyordu diyor. Efendim, bu tedirgin edici olaylara rağmen Dan de ailesi Hinsdale'deki evi kendi evleri haline getirme çabalarında ısrar etti. Her korku filminde olduğu gibi, hep yaşandığı gibi bu ısrar. Neyse, yeni ısıtma ve su sistemleri kurdular. Müteahhitleri yeni yalıtım yaptı. Tüm eski pencereleri yeni pencerelerle değiştirdiler. Bu tadilatların hepsi gerekli. İlk söylediğim gibi evin çok büyük miktarda tadilata ihtiyacı var, ama önemli masrafa da neden oluyor. Ve Clara artık çalışmıyor. Birinci mali sorumluluk artık iyice içine kapanmış olan kocası Phil'de. Bunun dışında yağmurlu geceler Dan de ailesinin Hinsdale evindeki deneyiminin önemli bir parçası haline geldi. Clara bu gecelerin nasıl karanlık ve huzursuzluk getirdiğini anlatıyor. Şöyle anlatıyor. Aile evcil hayvanlarla birlikte huzursuz oluyor ve ortam gerginlikle dolu oluyor. Köpekler hırlıyor, kediler tıslıyor, sırtlarını kamburlaşıyorlar ve kuşlar kafeslerin etrafında çılgınca uçuyorlardı. Özellikle Clara bu geceleri kendisini yağmur yağan gecelerde yani inanılmaz gergin hissediyormuş. Şunu söylüyor. Başka herhangi bir gece zifiri karanlıkta hiç çekinmeden yolda yürüyebilirdim. Ama bu gecelerde atmosferin kendisi tüylerimi diken diken ediyordu. Atmosferi yeterince anlattığımı düşünüyorum. Böyle bir gecede Clara karanlık çökerken eve dönmeyen kedilerinden biri olan Jinx'i kontrol etmeye karar veriyor. El feneriyle dışarı çıktığında ilerlemesini engelleyen görünmez bir güçle karşılaştığını iddia ediyor. Geri dönüyor ve aptallığı için kendisini azarlayarak içeri koşuyor. O gece yaşananlar şöyleymiş. Clara iki parlak göz gördüğünü fark ediyor ve bu gözlere doğru yürüyor. Usulca Jinx'in adını söylemeye devam ediyor. Ancak o gözlere giderken, yürürken, gözleri ilk gördüğü yere yaklaşırken ortada kedi falan yok. Artık Clara iyice korkmaya başlıyor ve gözlerini o iki gözün parladığı noktadan hiç ayırmadan yavaşça geri çekiliyor. Yaklaşık 1 metre uzaklaştıktan sonra gözler yeniden ortaya çıkıyor. Ya ama artık her şey o kadar ürkütücü ki hiç şey yapmıyor. Yani bu noktadan sonra geri dönmesinin hiçbir yolu olmadığını biliyor ve umutsuzca Jinx'in adını sayıklayarak içeri dönüyor. 30 dakika sonra Jinx'ten hala bir miyavlama sesi gelmeyince Clara kızı Beth'e evcil hayvanlarını bulmak için dışarıda kendisine eşlik edip etmeyeceğini soruyor. Beth el fenerini alıyor ve anne kız birlikte karanlığa geri dönüyorlar. Beth annesinin önünde hızla ilerliyor. Ama Clara'nın gözleri gördüğü noktada aniden duruyor. Annesine içeri girmeleri gerektiğini, doğru olmayan bir şeyler olduğunu söylüyor. Birlikte eve doğru koşarken Jinx'in evin diğer tarafından onları karşılamak için koştuğunu görüyorlar. Jinx, Clara'nın parlayan gözleri gördüğü yerden koşmamıştı. Ama o yöne gittiği için o da aynı derecede korkmuştu. Belli ki Jinx de en az Beth ve Clara kadar içeri girip güvende olmak istiyordu. Beth o gece ne gördüğünü ya da ne hissettiğini kızına Clara'ya hiçbir zaman açıklamadı. Bu noktada biraz babadan bahsedelim. Evin sorumluluğunun onda olması ve din değiştirmesi dışında hiç bahsetmedik. Phil'den de o zamanlar 39 yaşında, eve pek sık gelmiyor ve Clara ile evliliği gitgide kötüye gidiyor. Phil birçok geceyi Buffalo'da kayınvalidesinin yanında geçiriyor ve evde onun işi artık o kadar sıradan ki kendi çocukları bile buna alışmış. Hatta bunu tercih eder hale gelmişler. Çünkü baba evdeyken gerginlik daha da fazla var. Ve tüm bu garip olaylarla birlikte artık iletişimleri de iyice kopuyor. Phil ne yapıyor? Annesinin evine sığınmak dışında sık sık yerel bir barda görülüyor. Daha sık içki içiyor ve artık maliye durumları iyice kötüye gidiyor. Clara endişelerini kocasına aktarıyor ve kocası ile ilgili bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyor artık. Başlangıçtaki şüpheciliğine rağmen evdeki açıklanamayan olaylar onu da etkiliyor. Ve arada işte geceleri duyulan ayak sesleri var, işte düşen nesneler ve bir sürü böyle küçük küçük olaylar var. Ve tekrar ediyorum, her korku filminde olduğu gibi burada da bir rahibimiz var, Peder Bob. 10 Temmuz'da evi kutsamak için geliyor. Bir kutsama yapıyor ve yardım edip etmediğini bilmediğini ama zarar da vermediğini söyleyerek ayrılıyor. Bundan sonra doğaüstü olaylar daha da yoğunlaşıyor. Ayak sesleri, kapı çalmalar, bunların hepsi devam ediyor. Ve artık Clara'nın sağlığı da bozulmaya başlıyor. Sanki ev onu içine çekiyormuş gibi hissediyor. Arkadaşlar işler kızışınca rahipten de medet umamıyorsak ne çağırıyoruz? Hepiniz biliyorsunuz onu. Ne çağırıyoruz? Olcay ne çağırıyoruz?
Çıkarma. Tabii ki bir şeytan çıkarıcı çağırıyoruz.
De, tabii ki de işler iyice kızıştı ve bir şeytan çıkarıcı çağırdılar. Biraz şeyden bahsedelim istiyorum. Hinsdale evindeki ünlü şeytan çıkarma ayinini gerçekleştirecek olan rahipten bahsederim. Bu deminki rahibimiz değil. Olsa da olur, olmasa da olur diyen rahibimiz değil. Bu iPhone'suz Treblet. Kendisi 1925 yılında Rochester, New York'ta doğmuş. Çok küçük yaşlardan itibaren birçok şeyden etkilenmiş. Doğaüstü olaylar, işte büyü, cadılık, okültizm ve din. Fransızyan tarikatına katılıyor ve 1951 yılında papaz olarak atanıyor. Saint Bonaventure Üniversitesi'nde teoloji dersleri vermeye başlıyor ve burada özellikle en popüler dersi olan din ve paranormal dersinde gençler arasında çok popüler bir öğretmen oluyor. Derslerine katılmak isteyen hayaletler için her zaman ön sırayı boş tutuyor. Başkaları tarafından keskin bir mizah anlayışına sahip, zeki, puro içen ve kült ablası olarak sahte bir insan kafatası kullanan bir adam olarak da hatırlanıyor. Ancak aynı zamanda doğa üstüne olan tutkusunu Tanrı'ya olan tutkusuyla birleştirmeye çok kararlı bir adamdı. Bir röportajında şöyle söylüyor: "Sahip olduğumuz her güç nihayetinde Tanrı'dan gelmelidir. Çoğu zaman insanların her türlü paranormal yeteneği şeytani bir şeyle ilişkilendirdiğini görürsünüz. Bunun şeytan işi olduğunu söylerler. Hayır, öyle değildir. Bunlar sadece anlayamadığımız şeylerdir." Peder Alfonsus bu alanda uluslararası üne kavuştu ve pek çok paranormal vakada danışmanlık yaptı. Bu nedenle özellikle Hinsdale'in Rochester'a yakınlığı düşünüldüğünde Peder Alfonsus'un kendisiyle dendiler ve onların perili eviyle ilgili buluşması hiç de şaşırtıcı değildi. Görünüşe göre Bet'in odası en çok hareketliliğin yaşandığı odaydı. Bir gece uzun siyah saçlı bir kadının yatak odasının penceresinin dışından kendisine baktığını gördü. Ayrıca sürekli olarak odasında bir varlık hissettiğinden ve karanlık yatağında birinin oturduğunu hissettiğinden şikayet ediyordu. Gece ziyaretine geldiğinde Beth'in odasında uyuyan Clara'nın annesi de aynı şeyleri hissettiğinden bahsetmişti. Beth ayrıca penceresinin dışında sesler duyuyor ancak ne söylendiğini kesinlikle anlamıyordu. Olcay sen dedin zaten çok daha başlarda kaçardım bu evde diye. Ya bu noktada ben de kaçardım. Bu noktadan önce kaçardım. Ama aile hala kaçmıyor değil mi?
Yok, kaçmıyor. Ya dört çocuk anası Clara ısrarla orada kalmaya devam ediyor. Yani çocukların odalarından sesler geliyor. Efendim ayak. Ya topuklarımı neticeme vura vura kaçmıştım ya. Yani böyle bir saçmalık olamaz. Efendim 30 Ağustos'ta yani kaçmadığı gibi bir de günlük falan tutuyor. Clara günlüğüne şöyle yazıyor: Beth'in odası bugün zıplıyor. Birçok kod geliştirdik. Bir odanın rahatsız olduğunu kastettiğimizde zıplamak kelimesini kullanmak da bunlardan biri. Düşmanca bir atmosferi hiç yaşamamış birine nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum ama bunu deneyeceğim. Birdenbire görünürde hiçbir sebep yokken huzursuz olmaya başlıyorsunuz. Bazen bir şey sizi izliyormuş ve ya da sizden bir şey bekliyormuş gibi hissediyorsunuz ya da yapmayı unuttunuz, bir şey var gibi bir hisse kapılıyorsunuz. Huzursuz bir endişe, korku, depresyon. Hiçbir arkadaşınızın evindeyken havada biraz bir gerilim oldu. Yani ailenin içerisinde bir gerilim var da sanki bir tartışmanın üstüne gelmiş gibi hissedersiniz ya. Ya da öyle bir şey hissettiğiniz oldu mu diye yazıyor. İşte aynı bu huzursuz duyguyu biz evin içerisinde sürekli yaşıyorduk diye anlatıyor. Mary'nin, çocuklardan Mary'nin üst katta ebeveyn yatak odasının yanında bulunan odası boş tutuluyor ve evin, az önce de Deniz'in bahsettiği gibi, evin en kötü odalarından biri olarak kabul ediliyor. Burası artık boş. En başta ailenin 3 hayvanının Mary'nin odasında gizemli nedenlerle öldüğünü ve veterinerin aileye hayvanların artık oraya girmesine izin vermemelerini tavsiye ettiğini de hatırlayalım bu noktada. Odadan sürekli ayak sesleri ve vurma sesleri duyuluyor. İçeri giren herhangi biri tam kapı girişinde başlayan ancak odanın dışından hissedilmeyen dondurucu bir soğuğa maruz kalıyor. 6 Ağustos'ta Mary odada uyumayı reddediyor artık o odada ve Clara günlüğüne şöyle bir not tutuyor günlüğünde. İyi ki fil çalışıyor da Mary benimle uyuyabiliyor. Yani fil çalışsa, işe gitse Mary'e şey diyeceksin. Ya ben kocamla yatacağım. Sen lütfen git o odada ne yapıyorsan yap diyecek. İlginç yani, çok şey, disiplinli bir ebeveynlik gerçekten. Yani herkes kendi odasında yatacak. Göz seviyesine inip bunu anlatırsak Mary bunu anlayabilir. Odasındaki atmosfer inanılmaz. İçeride sanki bir vakum varmış gibi görünüyor. Kulaklarınız ve şakaklarınızın üzerine çok güçlü, çok fark edilebilir bir fiziksel baskı var. Yine bunu şöyle bir anlatabilirim. Uçakta kulaklarınızın patlaması hissine benziyor bu. Ayrıca pencerenin dışında sadece birkaç metre ötede biri varsa sanki dünyalar kadar uzaktalar ve onları neredeyse hiç duyamıyormuşsunuz gibi geliyor. Bu gece Mary ve ben yatakta uzanmış, alt kattaki mobilyaların yer değiştirmesi sesi gibi sesleri dinliyorduk. Kontrol etmek için aşağı indiğimde Beth yatakta yatarken Mary'nin odasındaki mobilyaların hareket ettiğini dinlediğini söyledi. Evet, gelelim papaza. Acele etme papaz efendi demek istiyorum buraya. Ben papaz denilince hemen bunu söylüyorum ve gittiğim her antik kentte ortaya geçip o böyle şeyin altına geçip oradan bağırıyorum o
Bunu
yankı.
daha önce de bir podcast'ımızda söylemiştim.
Evet, bir daha söylemek istiyorum çünkü yine papaz dedik. Peder Alfonsus onları ziyarete geliyor ve piposunu tüttürürken ailenin her bir üyesinin kendisine özel deneyimlerini anlatışını dinliyor. Bu karşılaşmanın sonunda sadece başını sallıyor ve bu faaliyetin bir kısmına bizzat tanık olmak için akşam karanlığında geri dönüp dönemeyeceğini soruyor eve. O akşam geri dönüyor. Ancak arazide olağan dışı hiçbir şey olmuyor. Şey gibi, bilgisayarın bozulur, ITC'yi çağırırsın. ITC böyle zar zor gelir yanına. Çünkü çok büyük işleri vardır. Yani bütün şirketin cirosu onun üzerinden dönüyordur o ITC'nin. ITC böyle gelir ve bilgisayarın çalışmaya başlar. Çünkü Murphy yani. Onun gibi peder de geliyor papaz efendi ama hiçbir şey olmuyor. O ayın sonuna doğru gölette yüzen kızların dans eden bir kadın gördüklerini bildirmeleri ve Laura'nın tuhaf davranmaya başlaması üzerine Clara pederi tekrar arıyor. Peder Alfonsus en kısa zamanda Hinsdale evine geleceğine söz veriyor ve aynı gün 29 Temmuz'da yanında başka bir rahiple birlikte geliyor. İki adam evin daha önce kutsanmış olmasına rağmen bir taneden daha fazla zarar gelmez diyerek evin her yerini tekrar kutsuyorlar. Peder Alfonsus Hinsdale evini daha sık ziyaret etmeye, aileyle konuşmaya, mülkün çeşitli yerlerinde inceleme yapmaya ve meraklı izleyicileri de aslında mülkten uzak tutmaya yardımcı olmaya başlıyor. Clara 29 Ağustos Çarşamba günü günlüğüne Peder Alfonso'nun kendilerini ziyaret ettiğini ve mutfak masasında ayin yaptığını yazıyor. Daha sonra basit bir şeytan çıkarma ayini gerçekleştirmiş ve ev sahibini, yani Clara'yı ve ailesini evin ve arazinin etrafında dolaştırmış. Peder Alfonso çabalarına rağmen aileye ruhları beraberinde götürdüğüne inandığını bildirmiş. Ancak paranormal faaliyetler devam etmiş. Bölgedeki diğer kişilerden de bu arada çeşitli bilgiler gelmeye başlıyor. Evin yukarısındaki tepelerde bulunan kamp alanlarından birinde transparan, türlü kıyafetler giymiş bir kadının dans ediyormuş gibi sallandığını görenler olduğu iddia ediliyor. Bu ürkütücü görüntü kamp alanındaki kamp alanında bulunan karavanın penceresinin dışında gerçekleşmiş bu iddianın kaynağına göre. Ayrıca Clara'nın kız kardeşi mutfakta yürürken bir kadın yüzü gördüğünü bildiriyor. Yüz bulanık görünüyormuş ve çok net değilmiş. Ancak onu ana yatak odasında ve Mary'nin yatak odasına çıkan merdivenlerde de gördüğünü söylüyor. Beth geceler boyu yeraltı yani kendi odasının altındaki boşluktan gelen garip sesler duyduğunu bildirmeye devam ediyor. Bu sesler uykusunu bölüyormuş ve aile kapıyı açıp o aşağıya inen kapıyı açıp araştırma yapmaktan haliyle çekiniyormuş. 3 Eylül'de Clara arkadaşlarını akşam yemeğinde ağırlıyor, misafirliğe çağırıyor insanları. Son derece normal bir aile ve son derece normal bir evmiş gibi o insanlara da misafirler geliyor. Fakat evin üstüne yine böyle bir o günlüğe yazdığı o gergin his yani kıyamet duygusu olarak açıkladıkları o hissiyat çökmüş durumda. Hepsi tüm misafirlerle birlikte oturma odasına otururlarken üst kattan özellikle de Mary'nin odasından gelen yüksek sesli ayak sesleri, gürültülü ayak sesleri duymaya başlıyorlar. Misafirler normal olarak Clara'ya üst katta biri mi var? Hani çok fazla ses yapıyor diyor. Clara da yukarıda kimsenin olmadığını yani sonuçta herkesin evinde görünmez insanlar yürümüyor mu gibi bir şey söylüyor herhalde. Üst katta kimsenin olmadığını söylüyor. Bunun üzerine bununla inanmayan bir konuk kontrol etmeye karar veriyor. Mary'nin odasını açıyor, odasının kapısını açıyor ancak içeride buz gibi soğuk bir havadan başka bir şey olmadığını söylüyor. Ailesinin iddialarına şüpheyle yaklaşan File yani babaya gelince araziyi çevreleyen ağaçların arasından kendisine seslenen bir varlık hissetmeye başladığını söylüyor. Bunu araştırmaya karar veriyor ve Clara da onu takip ederek her zamanki gibi boş ver ya işine devam et burada herhangi bir sorun olmayabilir bu hissi görmezden gel diye kocasını ikna etmeye çalışıyor. Göletin etrafından yürürken havada böyle asılı kalmış gibi olan birkaç soğuk noktayla karşılaşıyorlar. Özellikle de kızların daha önce dans eden kadını gördükleri göletin uzak ucuna yakın yerlerdeymiş bu soğuk noktalarda. Eve geri dönerlerken Clara, Beth'in odasının penceresinde bir figür görüyor. Bu figür Beth'in şifonyerinin yanında diz çökmüş, sarı saçları var, soluk pembe bir şapka takıyor. Ve Clara bu kızın kendi çocuklarının bir arkadaşı olmadığını anladı tabii ki hemen. Clara Phil'i uyarmadan Beth ve erkek arkadaşı Jeff evden çıktılar. Ve Clara ile File ön verandada oturdukları sırada beyaz giysili bir figürün yanlarından hızla geçtiğini söylediler. Tüm bu ürkütücü olaylar aynı anda gerçekleşiyor gibi. Phil ağaçların arasından bir varlık hissediyor. Clara Beth'in odasında tuhaf bir kız görüyor. Beth ve Mary de pencerelerden kendilerine bakan birine tanık oluyorlar. Hepsi birden içeri koştuklarında daha önce kapalı olmasına rağmen üst kattaki ışıkların açık olduğunu fark ediyorlar. Garip bir şekilde birinci kattaki banyodan girilen kök mahzeninin kapısı ailenin her zaman kapalı ve sürgülü tutmasına rağmen açık bırakılmış durumda. Tabii yine kök mahzenine girmeye hiçbiri cesaret edemiyor. Bu olaylara ek olarak Beth ve Jeff evin köşesindeki ön çimenlikte duran bir adam görüyorlar. Bu da genel kaos ve korkuyu daha da arttırıyor. Durum o kadar endişe verici bir hal alıyor ki pencerelerden dışarı bakmaya dahi çekinir hale geliyorlar. Çünkü her baktıklarında ya bir kız görüyorlar ya bir işte kadın görüyorlar ya bir adam görüyorlar ya başka tedirgin edici bir şeye tanıklık ediyorlar. Bu kaosun ortasında dandi çocuklarından en büyüğü Mike ve arkadaşı Randy olası izinsiz girenleri bu araziye izinsiz girenleri kontrol etmek için caddede araba sürmeye karar veriyorlar. Bir noktada Mike arabanın arka koltuğuna bakıyor ve sanki orada görünmez bir yolcu oturuyormuş gibi koltukta bir çöküntü görüyor. Arabayı hemen geri döndürüyorlar ve eve doğru yola çıkıyorlar. Bu aralarda bir de evin içinde bedden bir çığlık daha yükseliyor. Oturma odasına girerken yatağında oturan daha oturma odasına gitmek üzere odasından çıkarken yatağında oturan sarı saçlı bir kız gördüğünü iddia ediyor ve annesinin daha önce pencerede gördüğü kızla aynı kız bu kız. Ancak bunu henüz kimseye söylemeye fırsat olmamıştı ki fil nefes nefese bir şekilde koşarak eve giriyor ve üst kattaki tüm ışıkların kapatıldığını haber veriyor. Bunlar o şeyin misafirliğin olduğu gün gerçekleşiyor bu arada. Bir anlık hezeyanla aşağıya inen merdivenin üzerinde bulunan boşluğun kapısını açmaya karar veriyor. Clara kitabında bacalarının tuğla tuğla dikkatlice sökülmüş halde durduğunu ve bir duvarın da nasıl yığıldığını anlatıyor. Yıkılıp yığılmış duvarda. Durum gerçekten kaotik bir hal almış halde. Birden fazla olay meydana geliyor. Kafa karışıklığı çok fazla. Clara kimi arıyor tabii ki? Oradan gitmek yerine pederi arıyor. Tekrar Alfonso'yu arıyor. Çık ya evden artık. Ne ev aşkıymış abi, yeni gelinler gibi kirada oturmam, ev isterim diyen. Çık abi, çık evden artık.
Ya deli misin nesin? Kurtul şu evden ya. Bir sürü çoluğun çocuğun var. Günahtır yani.
Günahtır abi. Tabii Sübyan orada mahvolmuş durumda. Alfonso geldiğinde peder, aile tabii ki oturma odasında toplanmış halde böyle titriyor herkes korkudan. Detaylı bir şekilde anlatmalarını istiyor Alfonso onlardan. Bu sırada işte hikayeyi anlatırlarken Fil de şeyin pederin el fenerini alıyor. Bir tane var çünkü. Peder de var o da sadece. El fenerini alıyor ve arazi taramak için bahçeye çıkıyor. Dışarıda Fil, Clara ve pedere seslenerek kendisine katılmalarını istiyor. El fenerini gölete doğrultuyor ve orada genç bir kız görüyorlar hepsi. Üzerinde şeffaf bir gecelik var. Göletin yanındaki patika boyunca yürüyor. Yürürken geceliği sallanıyor ve beyazdan mora, sonra tekrar beyaza doğru renk değiştiriyor. Bugün işte misafirlik günü boyunca yaşananlar çok yorucu ve herkesi tedirgin ediyor. Güvenliklerini sağlamak için Peder Alfonso ve Phil bütün gece ayakta kalıp nöbet tutarken diğerleri de biraz olsun dinlenmeye çalışıyorlar. Ertesi sabah garip faaliyetler yeniden başlıyor. Clara cüzdanının kayıp olduğunu fark ediyor ve sonunda onu banyo kapısının arkasında tartının üstünde içindeki 4 dolar eksilmiş halde buluyor. Peder Alfonso kayıp paranın aile içine nifak sokmak ve birbirlerini hırsızlıkla suçlamalara neden olmak için bir girişim olabileceğini öne sürüyor. Güvenliklerinden endişe eden Mike'ın arkadaşları olası izinsiz girişleri yine kontrol etmek için yine geceleri arazide devreye gezmeye başlıyorlar. Her gece birbirinden garip olaylara tanık oluyorlar ve küçük bir teknenin içinde gölette sürüklenen bir figür dahi görüyorlar bir keresinde. İlginç bir ayrıntı da bu figürün etrafında ince bir mavi parıltı olmasıymış. Bu bir yansıma olamazmış çünkü arkasında yansıma yapmayan tek şey, ya yani yansıma yapma ihtimali olan tek şey bir ağaç. Başka herhangi bir şey yok. Dolayısıyla bir yansıma olamayacağını söylüyorlar. Birkaç gün sonra ailenin maaşlı pederi tekrar içeri geliyor, eve geliyor. Olayları dinliyor. Yine piposu ağzında, ellerini arkada kavuşturmuş bir Kastamonulu gibi yürüyor. Kastamonular alınmasın.
Ben yarı Kastamonu sayılıyorum eşimden dolayı. Çok alındım şu an. Biraz
Alındın mı
sen de
abi?
ağlayacağım.
Ya sen oraya git otur ve ağla. Fatih gibi söyleyeyim.
Çok iyiydi.
Sarımsak varsa alırım. Sarımsak çok severim çünkü. Yani geliyorsa lütfen Taşköprü sarımsağını övelim, övdürelim. Yerel mallarımızı kullanalım. İthal muz yemeyelim. Daha detaylı inceleme için New York'taki Amerikan Psişik Araştırmalar Enstitüsü ile görüşmeye karar veriyor Alfonso. İşinde çok iyi çünkü. Bu aşamada medyum Alex devreye giriyor. Ve oraya gittikten sonra ortalık biraz olsun sakinliyor. Medyum Clara ile ailesinden Hinsdale evinin tarihi hakkında biraz araştırma yapmalarını ve bölgedeki olası gömü yerlerini bulmalarını istiyor. Mike ve arkadaşları mezar yerlerini arama görevini üstleniyorlar. Bir gece 1 Ekim 1973'te Mike eve geç saatte nefes nefese ve oldukça bitkin bir halde geliyor. Annesine arkadaşlarıyla birlikte Burton yoluna çıktıklarını ve ağaçların arasında bir ışık gördüklerini söylüyor. Bu ışığa her yaklaştıklarında ışık aniden sönüyormuş. Yine böyle havada asılı soğuk noktalardan geçmeye ve ormandan gelen sesler duymaya devam etmişler. Bir noktada takip edildiklerini hissetmişler ve hep birlikte endişe ve korku içinde eve dönmüşler. Beth geceler boyunca evdeki bu odasının altındaki boşluktan gelen ve uykusunu bölen garip sesler duymaya devam ettiğini söylüyor. 21 Ekim 1973'te bir eyalet polisi Hinsdale evini ziyaret ederek Claire ve Phil'e oğulları Mike'ın kötü bir kaza geçirdiğini, ilk başta söylediğimiz bu koma hikayesi, hastanede bilincinin kapalı olduğunu bildiriyor ona. Onlara Mike iç kanama geçirdiği için acil bir ameliyatla dalağının alınması gerekiyordu. Mike polise arabada kendisiyle birlikte olan diğer adamı kurtarıp kurtarmadıklarını sormuş. Ama ortada böyle bir yolcu yokmuş. 23 Ekim'de Phil hastanenin Mike'ın durumuyla ilgili bilgi vermek üzere araması ihtimaline karşı telefona daha yakın olmak için kanepede uyumaya karar veriyor. O gece tadilat sırasında dolaba dönüştürdükleri kapıdan 5 adamın çıktığını görmüş. Püriten benzeri kıyafetler giymiş gibi görünüyorlarmış. Birini tartışıyorlarmış ve onu beklesinler mi yoksa şimdi mi alsınlar diye konuşuyorlarmış. Phil, Mike hakkında konuştuklarına inanmış o gece. Beth'in hayatı da zor bir dönemece girmiş. Erkek arkadaşı Jeff'ten ayrıldıktan 1,5 hafta sonra garip sesler ve gizemli araba kazaları yaşanmaya başlamış. Jeff kötü bir araba kazası geçirmiş ve Beth hastanedeyken ona bakmak zorunda kalmış. Eve döndüğünde penceresinin dışındaki seslerin arttığını ve kendisine ismiyle seslenmeye başladıklarını bildirmiş. Beth'in davranışları giderek dengesiz hale geliyor. Annesinin ona verdiği görünmez bir toptan bahsettiği uyur gezerlik nöbetleri geçiriyor ve garip davranışlar sergileyerek karakterinin dışında hareket etmeye başlıyor. Hatta ilaçlarla açıklanamayan kas gevşemesi ve seyirmesi gibi fiziksel semptomlar bile yaşamaya başlıyor. Arkadaşları ve ailesi bu değişiklikler konusunda derin bir endişe duyuyorlar. Laura da yine çocuklardan biri daha, Laura da tedirgin edici deneyimler yaşıyor. Yatağının altında sivri dişleri olan siyah bir tüy yumağı bulduğunu ve hareket edemediği felç dönemleri yaşadığını bildiriyor ailesine. Laura'nın odası Mary'nin odasının hemen yanındaydı ve onun bu tedirgin edici deneyimleri evdeki genel korku hissine katkıda bulunuyordu. Gizemli sesler, hayaletler, hareket eden nesneler, fiziksel semptomlar da dahil olmak üzere bir dizi tuhaf ve korkunç olay yaşadılar. Ailenin mali durumu evi satamadıkları nedeniyle iyice kötüleşti ve artık neredeyse iflasla karşı karşıya kaldılar. Ancak aile devam eden bu terör ve mali baskıya daha fazla dayanamayarak sonunda evi terk ediyor. 17 Ekim 1974'te Hinsdale evinden ayrılıyorlar ve bir daha da oraya geri dönmeyi düşünmüyorlar. Hinsdale evinden ayrıldıktan sonra Dandy ailesi Kaliforniya'ya taşınıyor ve Phil burada San Jose'de bir iş buluyor. 5 yıl içinde Clara Phil'den boşanıyor, ilişkilerin sürdürülemez hale geldiğini ve aralarındaki sorunların Hinsdale evine gelmeden önce de var olduğunu düşündüğünü söylüyor. 1990 yılında Clara Oregon'a taşınıyor çünkü Kaliforniya'ya yaşamak için çok pahalı hale gelmiş durumda. Kızı Beth, Tim adında genç bir adamla evleniyor ve 2 çocukla sonuçlanan iyi bir evlilikleri oluyor. Bir diğer kızı Mary, 1989'da evlenirken küçük Laura ne yazık ki 1 Eylül 1991'de 31 yaşındayken hayata veda ediyor. New York'tan ayrıldığından beri Laura'nın sağlığı hem fiziksel hem de zihinsel olarak önemli ölçüde kötüleşmişti. Kendisini çağırdığını iddia ederek Hinsdale evine dönme arzusunu defalarca dile getirmiş Laura. Trajik bir şekilde reçeteli ilaçlarını aşırı dozda alarak hayatını kaybetmiş. Ayrılmalarının yani evden ayrılmalarının ardından evle ilgili daha fazla araştırma yapan Clara, Dandy'lerin taşınmasından 23 yıl önce Hinsdale evinde yaşayan bir ailenin de sorunlu evlerindeki bu olaylara yardımcı olması için bir rahibe danıştığını öğreniyor. Dandilerden sonra birkaç aile daha evde yaşamayı denemiş. Ancak yaşadıkları deneyimler birçok yönden dandilerle benzerlik göstermiş. Evin perili olduğunu düşündükleri için başlangıçta dandilerle alay eden ilk aile Florida'ya taşınmadan önce orada sadece bir yıl kalabilmiş. İkinci aile de benzer fenomenlerle karşılaşmış ve evlilikleri bozulmaya bile başlamış. Kocası evde yaşamaya devam ederken kadının çocuklarla birlikte evi terk etmesine neden olacak bir dönem geçirmişler bu ikinci ailede. Hinsdale evi hakkında Clara Miller bir kitap yazıyor. Echoes of a Haunting adlı. Ve burada da işte az önce bahsettiğimiz bu günlükleri vesaire kayıtlar var. Anlattıklarının doğru olduğunu, tıbbi kayıtlar ve polis kayıtları, çeşitli tanıklar ve ailesinin kendi deneyimleriyle desteklendiğini iddia ediyor Clara bu kitapta yazanların. Hinsdale evi entrika konusu olmaya devam etmekte ve birçok kişi evin perili olduğuna inanmakta bu arada. Hala devam ediyor. Çeşitli paranormal araştırmacılar elektronik ses fenomeni ve fotoğrafik kanıtları da içeren açıklanamayan fenomenleri belgelemek için evi ziyaret ediyorlar. Evin şu anki sahibi Daniel adında biri ruhların tanınma arayışında olabileceğine ve davranışlarının zaman içinde değiştiğine inanıyor. Bazıları varlıkları kötü niyetli olarak algılasa da Daniel onların şeytani olmayabileceğini, daha ziyade tanınma arayışında olduklarını öne sürüyor. Ev kendisiyle ilişkilendirilen çok sayıda hikaye ve efsaneyle zengin bir tarihe sahip. Daniel arazide bulunan Kızılderili eserleri de dahil olmak üzere mülk hakkında daha fazla şey ortaya çıkarmaya çalışıyor. Kendisini evin tarihi ve paranormal yönlerini keşfetmeye, yere nüfuz eden radar araştırmaları ve kazılar yapmaya ve arazideki gölete dalmaya adıyor. HauntedHinsdaleHouse.com adında bir web sitesi var. Sitede şöyle anlatılıyor. Yıllar geçtikçe evde birkaç aile yaşamış ama uzun süre kalmamışlar. Daniel'ın bu hikayedeki bölümü burada başlıyor. Daniel kötü şöhretli ev satın aldı ve yeniden işlevsel bir duruma getirdi. Bugün Daniel bu eve dadanan hayaletlerin ardındaki gizemi keşfetme umuduyla ekiplerin mülkü araştırmasına izin veriyor. Çok da detaylı bir web sitesi bu arada. Günlük turlar düzenleniyor. Günlük tur, hayalet turu, araştırma turu, gece araştırma turları vesaire var. 6 kişiye kadar gecelik araştırma turu da kişi başı 350 dolar efendim. Canınız isterse Hinsdale House'da kendinize bir gecelik hayalet turu ısmarlayabilirsiniz. Ve hatta çok da şey hızlı hareket edip geri dönüyorlar.
Yazdın mı?
Tabii ki hemen ikimiz için özel bir kaçamak. Ne dersin?
Sponsor bulalım. 5 takipçimiz de gelsin. Hep beraber gezelim burayı.
Ya ben girişte sizi bırakırım arabayla. Girişe kadar bırakırım. Ondan sonra ne yaparsınız yapın ben gezerim etrafı.
Girmez misin içine?
Hayatta girmem. Sen gider misin buraya?
Tabii ki giderim.
Çok
Deli
param
misin?
var. Buraya tura falan gider
Hayır,
misin?
şöyle şimdi şey uçak biletimi falan biri karşılıyor olmalı. Konaklamamı biri karşılıyor olmalı. Ondan sonrasını ben hallederim yani.
Gerçekten mi ya?
Herhalde.
Abi senin Clara'dan hiçbir farkın yok. Sen pamuğu da alır gidersin ya. Vicdansızlar be.
Pamuk gelmez ya, kıyamam. Ay çok beğendim bu bölümü.
Çok güzel yani işte pederimiz, şeytan çıkarmamız, delirmiş bir annemiz, dört çocuğumuz falan var. Bence tam Cadılar Bayramı'na uygun harikulade bir bölüm ya.
Gerçekten, gerçekten. Yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Siz gelir misiniz biz de böyle bir şey olursa? Özellikle buna cevap verirsiniz. Gerçi bunun
Evet.
cevabını bilip ne yapacağız bilmiyorum ama belli mi olur ya?
Olur be. Belki bir gün ilk yazanları ilk para çıktığında götürürüz.
Para çıktığından şey
Para
sanki her hafta Milli Piyango alıyormuşuz gibi değil mi? Yine çıkmadı be abicim.
Bizim için belki piyango bileti alır sevgili dinleyicilerimiz.
Bekliyoruz yorumlarınızı.
Cadılar Bayramı bölümümüzün sonuna geldik. Önümüzdeki sene daha da güzel bir Cadılar Bayramı ile karşınızda oluruz diye düşünüyoruz. Ben partimi yaptım. Deniz sana da daha güzelleri Allah'ım nasip etsin.
En güzeli senin olsun canım kardeşim.
Hamdü senalarla o zaman. Görüşmek üzere.
Hoşça kal.